Ayrım 9. Firarperest. Elif Şafak. Sayfa 134. Adı Gülistan. Adı Gülistan'dı. 28 yaşındaydı. Bir oğlu vardı ve yeni bir cana hamileydi. 7 aylık gebe, karnı burnunda. Eğer eğitim düzeyi, maddi ve sosyal imkanları sınırlı bir ailede doğmak yerine diyelim İzmir'de, Ankara'da, Adana'da ya da İstanbul'da bambaşka şartlarda doğmuş olsaydı, eğer babası okuması için sonuna kadar destek verse, ailesi ve çevresi yeteneklerini geliştirmesi için ona kol kanat gerseydi, gencecik yaşta evlendirilmeseydi, okuyabilseydi, kendini geliştirebilseydi, kendi parasını kazanabilseydi, kimseye muhtaç olmayabilseydi ve onu hor gören, insan yerine koymayan, aklına estiği gibi şiddet uygulayan bir adamla değil, ona değer veren biriyle evlenseydim, bugün nerede olurdu Gülistan? Bir gül dalı gibi hayat dolu gülümser miydi? Kaç kadın ölüyor bu ülkede? Koca dayağı, baba dayağı, namus cinayeti, nişanlı gazabı, boşanmış eşin intikamı derken kaç kadın en yakınlarındaki erkeklerin elinde can veriyor, yaralanıyor, kırılıyor dal gibi ve daha kaç kadın korkuyla, endişeyle cehennem hayatı yaşıyor. Gidecek bir yeri, sığınacak kapısı olmayan kaç kadın var? Kadın sığınma merkezleri ilk defa kurulduğunda bu konuya alaycı bir tebessümle tepeden bakan bürokratlar oldu. Canım ne gerek var diyenler oldu. Hatta ve hatta evli kadının yeri kocasının yanıdır diyerek şiddet gören kadınları geri yollamaya kalkanlar oldu. Bu tuhaf zihniyet yüzünden bazı kadın sığınma merkezleri kapatıldı. Bugün o kadar az sığınak var ki. Eğer bir kadın kocasından dayak yiyorsa ve baba ocağından yeterince destek görmüyorsa ortada kalmış demektir. Kadınlarını inciten bir ülke mi olduk biz? Gencecik bir kadın öldü karnında bebeğiyle. Bir değil, iki cinayet işlendi. İki can silindi yeryüzünden. Karnı burnundaydı, koyun otlatmaya gidemedi. Koyun otlatma kısmı bahane. O olmasa başka bir şey olurdu bu sefer. Şiddete başvuran kocalar için her şey bir bahane aslında. Çorbanın tuzu mu eksik, al sana dayak için bir sebep. Komşuya oturmaya mı gittin, dayak için bir sebep. Çocuk mu ağladı, dayak için bir sebep. Dolayısıyla gazetelerimizin koyun otlatmaya gitmediği için canından oldu şeklinde ibareler kullanmasında doğru olmayan bir şey var. Bir kadın öldürüldü, koyun otlatmaya gitmediği için değil, herhangi bir hata yaptığı için değil. Ne zaman bırakacağız kurbanlara odaklanmayı, onların fotoğraflarını basmayı, ne zaman bakacağız faillere, kaç kadın soluyor her gün azar azar, ne istatistikler var elimizde, ne yeterince bulgu. Tahmini konuşuyor, tahmini yazıyoruz. Çünkü ne yazık ki hala dayak cennetten çıkma. Çünkü ne yazık ki aile içi şiddet bir çiftin iç meselesi sayılıyor. Çünkü ne yazık ki bir kocanın karısına zulmetme hakkı olduğu zannediliyor. Çünkü ne yazık ki bizler de masum değiliz. Yeterince umursamıyoruz. Değiştirmek için bir şey yapmıyoruz. Bu duruma seyirci kalıyoruz. Politikacı eşlerinin siyasetten uzak durma gayretlerini anlıyorum ama böyle bir mesele için adım atmazlar mı? Kadın siyasetçilerimizin Ankara'nın temposunda koşturmalarını anlıyorum ama bu konuya zaman ayıramazlar mı? Medyadaki kadın kalemler, akademideki kadın hocalar, edebiyat dünyasındaki kadın yazarlar, televizyon ve sinemadaki kadın oyuncular, biz bir araya gelemez miyiz hiçbir zaman? Kaç belediye var bu konuya duyarlı? Kaç siyasetçi var başka Gülistanlar olmasın diye gerekli adımları atmaya hazır? Hukukçular, akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar, işin tuhaf yanı muhtemelen aramızda dayak atılan evlerde büyüyenler var. Muhtemelen bazılarımız babalarının annelerini dövdüğüne tanıklık ederek büyüdü. Peki onlar da mı bugün bu konuyu es geçmekte? Onlar da mı unuttu kendi çocuk yüreklerindeki yangını? Onlar da mı bir şey yapamayacaklar Gülistan mezarında rahat uyusun diye? Kadınlar ve futbol. Ben hiçbir zaman bir futbol takımının taraftarı olamadım. Kim defans oynar? Kurallar nasıl işler? Penaltı ne zaman verilir? Sarı kart, kırmızı kart. İtiraf etmeliyim ki bunların hiçbirini tam olarak bilmem. Bir spor dalı olarak futbol merak uyandırmazdı bende. Ama işte bu taraftarlık bağı var ya, yani işin sosyal, kültürel, duygusal yanı, o ilgimi çekerdi oldum olası. Çocukluğumdan beri koyu taraftar insanları izler, Merakla gözlemlerim. 1970'lerin Ankara'sında mahalledeki çocukların yarısı Fenerbahçeliydi, yarısı Cimbom'du. Söyledikleri şarkılar, karşılıklı atışmalar hala kulaklarımda. Sonra 11 yaşında İspanya'da yaşamaya başladığımda, bu sefer de sınıf arkadaşlarımın yarısı Real Madrid'i, diğer yarısı Barcelona'yı tutuyordu. Namı diğer Barça. Futbol ile siyasetin nasıl iç içe geçebildiğini ilk defa o yıllarda gözlemledim. Franco'nun takımı diye Real Madrid'e burun bükenleri gördükçe her birinden bir iz kaldı zihnimde. Futbolun teknik ayrıntılarına kendimi yakın hissedemedim ama bu dünyayı hiçbir zaman küçümsemedim. Futbolu Fado ve Fiesta ile beraber kitleleri uyutan üç büyük F'den biri kabul eden Avrupalı kimi sol düşünürlere de katılamadım o yüzden. Elitist bir tepeye çekilip de oradan bakmak istemedim. Stadyumda dolaşan o muazzam ve devasa enerji dalgasına hayranım. Nasıl bir birliktelik, nasıl bir tek yürek olma halidir. Üstelik fanatik Fenerbahçeli bir insanla evliyim. Gün içinde son derece sakin, sabırlı ve dengeli olan, olaylara hep yapıcı ve farklı bir açıdan bakabilen, Eyüp'ün futbol maçı seyrederken geçirdiği değişime uzun zaman inanamadım. Hele bir de Fenerbahçe yenilmeye görsün, sesi kısılır, dünyası kararır. Demek en sabırlı insanları bile çıldırtan bir yanı var uzayan penaltıların. Demek en dingin insan bile havalara sıçrayıp, ağzını bozup, gözü hiçbir şey görmez hale gelebiliyor. Nasıl bir sihirdir bu? Nasıl bir efsun? Nasıl bir duygusal iklim ki milyonları sarmalıyor? İnsanın eşi fanatik, dostları da beter futbol sever olunca ilgisiz kalamıyorsunuz bu kocaman rengarenk ve dinamik dünyaya. Ama son zamanlarda futbola kafayı fena halde takmış olmamın bir başka sebebi var. Yeni romanımda bir futbol takımını iyi günde kötü günde destekleyen koyu mu koyu taraftar bir genç adam var. Onu daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için ben de bugünlerde deli gibi futbol üzerine okuyor, araştırma yapıyor ve inanır mısınız hayatımda ilk defa oturup maç seyrediyorum. İşte tam bu ruh halindeyken, edebiyatla karışık bir futbol aşkıdır yaşarken, gazetelere ve internete düşen bir haber yüzlerce, binlerce kadını irkittiği gibi beni de üzdü. Ankaragücü taraftarları arasında bir grup, Kanal D'nin yeni sezon dizisine atıfta bulunan bir slogan hazırlamıştı. Ama öyle bir slogan ki kaç kadının onurunu incitecek hiç düşünmeden. Fatma Gül'ün suçu yok, biz onu Bihter sandık. Ne olacak Bihter olunca? Ne değişecek? Tecavüz hafifleyecek mi? İnsanlık suçu olmaktan çıkacak mı? Bugünkü genç nesil bunu hatırlamayabilir ama Türkiye bir dönem son derece üzücü ve kaygı verici bir tartışma yaşadı. Vesikalı çalışan kadınlara tecavüz etmenin cezası indirilsin mi, indirilmesin mi tartışması. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı diyeceğiz. Aman canım nasıl olsa onlar ahlaksız kadınlar başlarına ne gelirse gelsin diye omuz mu silkeceğiz? Böyle mi vatandaş, böyle mi demokrat, böyle mi insan olacağız? Bütün bunlarda temel problem tecavüz edene değil tecavüze uğrayana bakılması, ona yüklenilmesidir. Sarkıntılığa uğrayan kadın acaba ne giyiyordu? Gece vakti dışarı mı çıkmıştı? Tahrik edecek şekilde mi yürüyordu? Acaba adı çıkmış bir kadın mıydı? Uzun lafın kısası hak etmiş miydi? Öyle bir zihniyet var ki sarkıntılık yapana ceza vermek yerine adeta sarkıntılığa uğrayandan kendisini aklamasını bekliyor. Önce bir ispatla bakalım, ahlaklı kadın mısın, ahlaksız mı? Ve biz kadınlar, ne yazık ki biz de bu haksız ikiliğin devam etmesine katkıda bulunuyoruz. Sadece erkekler değil, kadınlar da birbirlerine iyi kadın, kötü kadın diye damgalıyor, kategorilere ayırıyor, ona göre muamele yapıyor. Unutmayalım ki biz anneler, oğullarımızı nasıl yetiştirirsek onlar da öyle öğreniyor. Biz oğullarımıza kadınlardan daha üstün olduklarını, her şeyin ellerinin kiri olduğunu, yıkasalar geçeceğini öğretirsek, onların hatalarından bizler de mesulüz demektir. Oğullarımızın günahları bize de yazar. Yok şayet biz oğullarımıza, kız kardeşlerinden başlamak üzere her kadına eşit ve saygılı davranmalarını öğretirsek, işte o zaman bir fark yaratabiliriz. Daha insanca, daha yumuşak, daha muhabbetli bir gelecek için. Masallarla büyüdük, masallar anlatıyoruz birbirimize. Cadı üvey anne diye bir şey nasıl yoksa, kötü kadın diye bir şey de yok. Televizyon dizilerinin köhne bir masal kalıbını ısıtıp ısıtıp önümüze sürmesinden yorulduk. Kötülük dediğin şey kalptedir. Görünüşte, giyinişte değil ve bir insanın kalbinde. Ne kadar fesat taşıdığını biz öyle uzaktan bakarak bilemeyiz, yargılayamayız. Ankaragücü yöneticileri umarım bu yaşananları hafife almazlar. Çünkü onlar delikanlılıktan erkekliğe yürüyen, bugün oğul, yarın baba olan nice genç insana örnek olmak durumundalar. Biz kadınları, eşleri, anneleri futboldan soğutmayın. Kadını dışlayan, metalaştıran, agresif bir enerji değil, dost ve ahlaklı, olgun ve centilmen bir ortam görmek istiyoruz stadyumlarda. Ve ister Fatma Gül olsun, ister Bihter, tüm kadınların saygı ve eşit muamele gördüğü bir ülke olmak istiyoruz. Akıllı kadın nasıl giyinir? Kamusal alana adım atmak, imajlar dünyasına bodoslama dalmak demektir. Ve bu dünyanın katı kuralları en çok kadınları ilgilendirir. Gene en çok onları şekillendirir. Erkekler için de imaj başlı başına bir meseledir. Ama hiçbir zaman kadınlar için olduğu kadar değil. Kadınlar kılık ve kıyafetlerine göre kategorilere konulur. Biçimsel ön yargılar öyle derindir ki sarsması kolay değildir. Filmlere ya da TV dizilerine bakın. Akıllı kadına biçilen net bir imaj var. Saçlar toplu, kılık kıyafet bildik bir tarz, mümkünse gözlüklü, mümkünse kumral. Ruju belirgin, elbisesi hafif dekolte, ayakkabıları topuklu, sarışınlık hali ise bir başka tür dişiliğe göndermedir. Beynin değil, bedenin öne çıktığı bir kategori. Beden üzerinden tanımlanan kadın hem cinslerince kıskanılır, erkeklerce arzulanır, toplumda hem beğenilir hem aşağılanır, yalnızdır aslında, yalnız bırakılır. Bu şekilsel ayrımlar küçük yaştan beri içimize işler, beynimize kazınır. Dolayısıyla kamusal alanda saygı görmek isteyen kadınlar, bilerek ya da bilmeyerek bazı giyim kuşam tarzlarından özenle sakınır. Kadınlar durmadan kendilerini sansürler, hareketlerini kısıtlarlar. En kadınsı hallerini bastırırlar. Ne kadar kapatırlarsa, ruhlarını, bedenlerini o kadar korunaklı olacaklarını sanırlar. Bankalarda, bürokraside, özel şirketlerde, sokakta, otobüste, hayatın hemen her alanında kadınlar bunu hep yapar gün be gün, sene be sene. 1960 sonları ve 70'lerin çalkantılı dönemlerini yaşayan kadınlar bilir ki, en ilerici, en liberal, en açık fikirli görünen ortamlar bile kadınlar söz konusu olunca değişir. Köhnemiş refleksler verir. Ummadığın insanlar birden muhafazakarlaşır. Bir zamanlar bacıydı kadınlar. Bacılar makyaj yapmaz, kılık kıyafetine özen göstermez. Cinsiyet ve cinsellik çağrıştıran her türlü şeyden uzak dururlardı. Ciddiye alınmak isteyen kadın kendini bacılaştırmak, yani kadınsızlaştırmak durumundaydı. Keza 1930'ların ikonografisini analiz eden birbirinden değerli araştırmacıların Şirin Tekeli, Ayşe Saktanber, Ayşe Kadıoğlu belirttikleri gibi reformlar sayesinde kamusal alana giren ve büyük atılımlar gerçekleştiren Cumhuriyet kadını da görsel açıdan bir defeminizasyon yaşamıştı. Kısa küt saçlar, mümkün mertebe koyu düz kıyafetler, az makyaj. O günden bu yana neler değişti, neler aynı kaldı? Hala kamusal alanda, bilhassa akademide, medyada, bürokraside ve hele siyasette var olabilmek için defeminizasyon gerekmiyor mu? Yani kadınlar kadınsı görünmemeye dikkat etmiyor mu? Renkler, aksesuarlar ve makyaj söz konusu olduğunda ya da etek boyu, elbise kesimi, sadelik, kapalılık gibi ayrımlar söz konusu olduğunda hemen hepimiz benzer kıyafet kodlarıyla hareket ediyoruz. Kamusal alanda kadın olmak demek, defeminizasyon demek. Mesleğinde saygı görmek isteyen kadınlar kıyafet kodları aracılığıyla kendilerini zırhlandırmaya çalışıyor. Hepimizin içine sinmiş bu kültürel kalıplar. Bakmayın böyle yazdığıma. Hep koyu renkler giyen, hep saçını toplayan. Ben de farklı bir şey yapmıyorum aslında. Bir tek gün bile cıvıl cıvıl pembe, iddialı bir yeşil ya da eflatun elbiseyle rahat ve şen şakrak edebiyat söyleşisi yapmadım ki. Hep bir kapanma, hep bir ciddiyet, hep bir mesafe, hep bir erkeksilik, hep bir kabuklanma. Nedendir kadınlıktan bu kadar korkmamız? Nedendir bir türlü kendimiz olamayışımız? Sizi bilmem ama ben bedenini rahatlıkla, kendiyle barışık bir edayla taşıyan kadınlara öyle saygı duyuyorum ki. Eğitimi artan kadın, kadınsılığıyla daha kolay barışır zannediyorsunuz. Halbuki öyle olmuyor. Belki de eğitim seviyesi yükseldikçe, çalışma hayatının çarkları içine girildikçe, kadınlar kadınlıklarını daha büyük bir yük gibi algılıyor. Ciddiye alınmak ve kişiliğimiz ve işimizle öne çıkmak için habire kapatıyoruz kendimizi. Sansürlüyoruz beden dilimizi. Türbanlı ya da türbansız fark etmez. Biz kadınlar zihnen hep tesettürlü geziyoruz ya. Mütereddit olmanın dayanılmaz hafifliği. Bulanlardan mısınız yoksa arayanlardan mı? Bilenlerden misiniz yoksa öğrenenlerden mi? Katı mı zihninizin halleri yoksa sıvı mı? Daim öğretmen misiniz şu hayatta yoksa daim öğrenci mi? Öğretmeyi mi seviyorsunuz, öğrenmeyi mi? 90 yaşına geldiğinizde de yeni bir şeyler öğrenmekten heyecan duyabilir misiniz? Yoksa ununu eleyip eleğini çoktan duvara asanlardan mısınız? Vaktinden evvel yaşlananlardan mısınız yoksa asla yaşlanmamak için uğraşanlardan mı? Ya da yaşını doğallıkla taşıyanlardan mısınız? Varmayı mı tercih ediyorsunuz, gitmeyi mi? Sahip olmayı mı seviyorsunuz yoksa var olmayı mı? Bir yere ulaşmadan, ulaşmayı dahi amaçlamadan, sırf gidebilmenin güzelliği için yollara düşebilir misiniz? İllaki bir paye, bir derece, bir rütbe ya da zaferler için değil, hatta bir şey olmak için bile değil. Yaşamı sırf yaşanılası olduğu için, baldan âlâ, sudan aziz bir iksir gibi, yudum yudum içebilir misiniz, sevebilir misiniz? Karşılıksız, beklentisiz, hesapsız, çıkarsız, özgür bırakarak, sırf bir başkasının iyiliğini, mutluluğunu isteyerek. Aşk dışı, süslü, içi boş bir kelime mi size göre? Yoksa kainatın özü, cevheri, yaratılışın gayesi mi? Hiç tanımadığınız ve muhtemelen tanışmayacağınız bir insan için dua eder misiniz? Öyle yüzeysel, geçiştirerek ya da lafın gelişi değil, derinden hissederek, ağlaya ağlaya. Yoksa bütün dualarınız sadece kendiniz ve sizin tanıdıklarınız için mi saklı? Sizden daha kıdemli, daha başarılı, daha zengin, daha güzel ya da yakışıklı, velhasıl daha ve daha gibi görünen bir insanın iyiliğini en az kendi iyiliğinizi istediğiniz gibi isteyebilir misiniz? Samimiyetle, yürekten, nefsinize bir tüy gibi avucunuza yerleştirip uzaklara üfleyebilir misiniz? Şu yeryüzünde insanın insana hayrı dokunması gerektiğine inanır mısınız? Yoksa insanın insanın kurdu olduğuna inanmayı mı tercih edersiniz? Sizce insan denilen mahluk, fıtrat itibariyle iyi midir yoksa kötü mü? Her Adem oğlu, Havva kızı doğuştan iyi mi gelir bu dünyaya ve sonradan bozulur? Şartlardan, sistemden, toplumdan dolayı. Yoksa doğuştan fesattır da insan, yasalar ve kurallar aracılığıyla mı biraz olsun durulur? Dikey mi bakarsınız hayata ve dünyaya? Hiyerarşik tepeden yukarıdan, sırça köşkünüzden, yoksa yatay mı bakarsınız? Herkesi eşit bir düzlemde konumlandırarak. En sevdiğiniz şekil kare midir, köşeli kapalı, yoksa çember mi tercihiniz? Durmadan dönen ve yenilenen, her noktanın her noktaya aynı mesafede kaldığı. Sizin gibi düşünmeyenleri de kucaklayabilir misiniz? Sevebilir misiniz? Yoksa sadece size benzeyenlerle mi yaşamak isterdiniz? Demokrasiyi sadece kendiniz için mi istersiniz? Yoksa herkes için mi? Ekmeğinizi, suyunuzu, hayallerinizi, fikirlerinizi paylaşır mısınız başkalarıyla? Yoksa sadece kendinize mi saklamak istersiniz? Eleştirilmekten korkar mısınız? Başkalarını habire eleştirdiğiniz halde. Sahi katı mı zihniniz taş gibi, kaya gibi, duvar gibi? Yoksa su gibi akmakta mı yüreğiniz çağıl çağıl öylesine taşkın? Damı akmayan, gemisi su almayan insan yok ki şu hayatta. Varsa da rol yapıyor demektir. Kahramanlar yok aramızda. Kahramanlara ihtiyacımız da yok aslında. Bir zamanlar Bertolt Brecht'in dediği gibi, ihtiyacımız olan şey kahramanlar değil, kahramanlara ihtiyaç duymayan bir toplum olmalı. Kimse mükemmel değil, kimse sandığı kadar diğerlerine üstün değil. Bunu bir anlasak, mantıkla değil yürekle anlasak, ne kibir kalır dilimizde, ne ön yargılar zihnimizde. Mütereddit güzel kelime, tereddüt besleyen, şüphe eden. Maddenin nasıl katı, gaz ve sıvı halleri varsa, insan zihninin de aynen öyle halleri var. maddenin katı hali. İnsanın mutlakiyetçi hali. Maddenin sıvı hali, insanın yaratıcı hali. Maddenin gaz hali, insanın mütereddit hali. Mutlakiyetçi zihniyet köşeli katı ve keskindir. Kelimeleri kurumuş çimento gibi rap rap dizer üst üste. Dili ustura gibi kullanır. Keser, biçer, kategorilere sokar. Onlar ve bunlar diye ayrılmıştır dünyası. Ara tonları görmez, göremez. Mutlakiyetçilik bir nevi renk körlüğüdür. Sadece siyah beyaz bir dünyada yaşar kişi. Nüansları bilmeden. Yaratıcı zihin tam tersine ayrıntıları sever, fikirlerle doludur. Nobran genellemelerle düşünmez. Nüanslara dikkat eder. Ara tonlara yepyeni sentezler yaratır. Renkleri karıştırır. Su gibidir yaratıcı insan, kabında duramaz. Dursa bile sığamaz. Akması lazım illaki. Uzaklara, öteye, daha evvel denenmemiş işlere, varılmamış yerlere. Mütereddit zihin ise mütevazıdır. Öğrenmeye açıktır. Kainatı kitap gibi okumak ister. Daima merakla sorgular. Sadece başkalarını değil, kendini de, kendi doğrularını da tartar. Kibirden arınmıştır. Derviştir içi. Dıştan her zaman belli olmasa da. Zihnin katı hallerinden sıvı ve gaz hallerine geçebilmek dileğiyle. Daha çok yaratıcılık, daha çok hoşgörü için. 9. ayrımın sonu. Sayfa 146.